Ayrım 36, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 351. Polis ölüm zamanı ve ölüm yerine istediği gibi karar vermiş. Ölüm zamanı olarak 12-15, ilk olarak 4 Kasım 2011'de saat 23.13'te ölüm yeriyle beraber polis memurları tarafından ölüm bildirimlerine yazılmış. Bu iki bedenin polis tarafından motokaravandan çıkarılmasının akşamı oluyor. Dakikasına varıncaya kadar kesin belirtilen bu ölüm saati için bir polis memuru şahit gösterilmiş. Bu memur motokaravanı saat 12 gibi Am Schaffrein sokağında bulan devriye ekibindeki iki polisten biri. O sırada aslında 12.05 gibi duydukları patlama ya da silah seslerini belirtiyorlar ifadelerinde sadece. Ama bundan öte motokaravanın içinde gerçekleşmiş bir intiharla ilgili kendilerinin bilfiil gördüğü, duyduğu, velhasıl algıladığı hiçbir şey yok. Motokaravanın içinde olanların seyri BKA ve Thüringen Eyalet Polisi'nin de 21 Kasım 2011 tarihli ve banka soygununda ve motokaravanda vuku bulan hadiselerin tasviri başlıklı raporda belirttiği gibi sadece bir hipotez. Eknot: Bundeskriminal Alarm, LKA, Thüringen, şu sıra, Erfurt, 21.11.2011, banka soygunu ve motokaravanda vuku bulan hadiselerin tasviri rapor. Dolayısıyla ölüm anı bir polisin ifadesinin üzerine kurulmuş ve bugüne kadar ispat edilememiş bir hipotezden yola çıkılarak oluşturulmuş. Eisenach Streg'da Am Schaffrein 2 motokaravanda olarak yapılan ölüm yeri tespiti içinde aynı şekilde oluşturulmuş demek gerekiyor. Çünkü motokaravanın içindeki hadiselerin seyrine dair hipotezden ve bu keyfi olarak belirlenmiş ölüm zamanından yola çıkılarak yapılan bir tespit bu. Ölüm kağıtları hazırlanıyor. Adli tıp uzmanı Dr. Reinhard Heiderstadt ertesi gün, yani 5 Kasım 2011 Cumartesi günü cesetleri gördükten sonra iki teröristin ölüm kağıtlarını hazırladı. Dr. Heidstetter bu sırada kendisi başka herhangi bir inceleme yapmadan polisin hazırladığı ölüm bildirimlerinde bir gün önce kullanılan ölüm yeri ve saatini doğrudan doğruya ölüm kağıdına geçirdi. Ölüm nedenini kafaya ateş edilmesi neticesinde oluşan yaralanma olarak belirtti. Erfurt'taki NSU Araştırma Komisyonu'nun neden ölüm saati saptanmadı ya da en azından tahmin edilmedi sorusuna Dr. Heidstetler'in amiri, yine adli tıpçı Frau Profesör Dr. Else Gittemal 2016 yılında şu cevabı verdi. Eknot: kimliği belirsiz bir kişi için ölü kağıdı, yani Uwe Bernhard için, Dr. Heiderstedt tarafından Jena'da 5.11.2011 saat 13.30'da hazırlanmıştır. Uwe Mundlos'un ölü kağıdı Dr. Heiderstedt tarafından Jena'da 5.11.2011 saat 16'da hazırlanmıştır. Ölüm nedeninin ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmasının gerektiğini savcılık talimatnamelerinde yazdığını biliyorum. Ama bazı otopsiler vardır ki ne ölüm nedenini ne de ölüm saatini saptayabilirsiniz. Eknot: UA61, 12. oturum, 3 Mart 2016, kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı, sayfa 8. İlk sonuç: Uwe Bernhard ve Uwe Mundlos'un ölüm saatleri ve yerleri adli tıp tarafından yapılan bir inceleme ile saptanmış değildir. Polis memurları tarafından bir hipotezden ve bir polisin verdiği tanık ifadesinden yola çıkarak belirlenmiştir. Soruşturma makamları ölüm saati ve yeri ile ilgili bu verilerden hala vazgeçmemiştir. Denkler'in yeni araştırmaları: ölüm sadece kesin ölüm belirtileri ile belirlenir. Kesin olmayan ölüm belirtileri başlığı altında yaşayan şahıslarda da ortaya çıkabilecek ama ölüm sonrasında, yani post mortem, kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkan belirtiler toplanır. Bu kesin olmayan belirtilere örnek olarak soluk almanın durması, soğuk ve renksiz cilt, nabzın kaybolması, göz bebeklerinin ışığa tepki vermemesi ve sinirsel reflekslerin mevcut olmaması sayılabilir. Kesin ve erken tanımlanabilen ölüm belirtileri ise şunlardır: mutlak öldürücü yaralanmalar, mesleki dilde hayatta kalmayı imkansız kılan yaralanmalar, ölü lekeleri, ölü katılığı, Mundlos ve Bernhard'ın hayatta kalmayı imkansız kılan yaralanmaları, Adli tıpçı Dr. Heiderstadt'ın 5 Kasım 2011'de hazırladığı geçici otopsi raporlarında her ikisi içinde kafaya ateş edilmesiyle kafatasının parçalanması ölüm nedeni olarak belirtilmiş. Eknot, kimliği belirsiz bir kişi için geçici otopsi raporu Uwe Bernhardt ve Dr. Heiderstadt tarafından Jena'da 5-11-2011 saat 13.30'da hazırlanmıştır. Uwe Mundlos'un otopsi raporu Dr. Heiderstadt tarafından Jena'da 5-11-2011 saat 15.50'de hazırlanmıştır. Bu ölümcül yaralanmalar 4 Kasım 2011'de cansız bedenlerin bulunması ve motokaravandan çıkarılması sırasında adli tıpla ilgisi olmayan şahıslar tarafından da tespit edileceği için polis Mundlos ve Bernhardt'ın öldüklerini kabul etmiş. Ölümün iki cansız bedenin 4 Kasım'da saat 12.30'da bulunmasından önce gerçekleşmiş olmasının gerektiği, hayatta kalmayı imkansız kılacak yaralanmalardan yola çıkılarak yapılabilecek tek sağlıklı tespit. Dolayısıyla Mundlos ve Bernhardt 4 Kasım saat 12.30'dan önce ölmüştür. Ölü lekeleri. Hemen ölümün gerçekleşmesinin ardından kan dolaşımı sona erer. Kan dolaşımının sona ermesiyle kan, yer çekiminin etkisiyle dokular arasında vücudun altta kalan bölümlerine sızar. Yukarıda kalan bölümlerde kan azalır, bu bölümler solgunlaşır. Derinin ve daha sonra da dokuların kılcal damarlarının kanla dolması neticesinde vücudun zemine bakan kısımlarında gri mordan kırmızıya varan renklerde ölü lekeleri oluşur. Eknot, Brezilya Üniversitesi'nin web sayfasında eğitim amaçlı metinde tasvir edilenlere benzeyen çeşitli ölü lekelerini ve çeşitli daha solgun açık renkli bölgeleri gösteren fotoğraflar bulmak mümkündür. İnternet adresi www.malthus.com.br. Dolayısıyla ölü lekeleri vücudun zemine en yakın bölümlerinde oluşur. Sırt üstü yatan bir cesette başın arka kısmında, ensede, sırtta ve gövde, kol ve bacakların arka yan taraflarında, ceset yüzüstü yatıyorsa suratta, gövdenin kol ve bacakların ön kısmında, eğer asılıysa vücudun ve kolların alt yarısında. Vücudun doğrudan doğruya zeminle ya da başka bir satıhla temas ettiği noktalarda zeminin uyguladığı karşı basınç bu noktadaki dokuların sıkışmasına neden olur ve bunlar aşağıya sızan kanla dolamazlar. Bu bölgeler ölü lekelerinin arasında daha soluk bölgeler olarak tespit edilebilirler. Cesedin üzerinde yattığı, zemine dokunduğu bu noktaların yanı sıra dokunun kemer, sütyen, sıkı çoraplar gibi vücuda yapışan dar kıyafet parçaları veya derideki katlanmalar tarafından sıkıştırıldığı noktalar da ölü lekelerine sebebiyet veren kan sızamadığı için beyaz ya da daha soluk renkli olurlar. İlk lekeler ölümün gerçekleşmesinden 20 ila 30 dakika sonra ortaya çıkar. Bir saat sonra bunlar belirginleşir. 2 ila 3 saat sonra vücudun zemine en yakın bölgelerinde kan toplanır ve lekeler açıkça görülür. 5 ila 6 saat itibarıyla ölü lekelerinin yoğunluğu artık fazla artmaz. Kriminoloji açısından önemli olan şudur. Adli tıpçılar cesedin incelenmesi sırasında cesedin konumuyla uyuşmayan lekeler bulursa vücut ölüm gerçekleştikten sonra birisi veya birileri tarafından hareket ettirilmiş ya da başka bir yere taşınmış demektir. Yani cesedin bulunduğu yer cinayetin işlendiği yer olmayabilir. Ölü lekelerinin pozisyonu ve cesedin bulunduğu pozisyon arasında bir çelişki varsa bu adli tıpçılar tarafından belgelenmelidir. Mundlos ve Bernhardt'taki ölü lekeleri. Uwe Bernhardt'ın Jena Üniversite Hastanesi'nin Adli Tıp Enstitüsü'nde yapılan otopsisinin 28 Kasım 2011 tarihli protokolünde 13. maddede şu notu görüyoruz. Eknot, Jena Üniversite Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü'nün Uwe Bernhardt için düzenlediği 28 Kasım 2011 tarihli otopsi tutanağı. Ölüm işaretleri mevcuttur. Vücudun sol arka kısmında kaba etler hariç kalmak şartıyla az miktarda ölü lekesi. Bernhardt'ın vücudunda bundan başka ölü lekesi kaydedilmemiş. Uwe Mundlos'un otopsi protokolünde ise herhangi bir ölü lekesinden bahis yok. Eknot, Jena Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü'nün Uwe Mundlos için düzenlediği 28 Kasım 2011 tarihli otopsi tutanağı. Cesetteki ölüm işaretlerine dair tek bir not dahi bulunmuyor. Bu çok alışılmamış bir durum. Erfurt 2016 NSU Araştırma Komisyonu'nda Mundlos'un otopsi protokolündeki bu eksiklik Dr. Rainer Heiderstadt'la beraber cesetlerin otopsisini yapan Frau Dr. Julian Höfig'e sorulduğunda cevabı şöyle olmuş. Ama aslında bu bölüm her protokolde olmak zorundadır. Her otopsi incelemesinde bu nokta vardır. Ölüm işaretleri, sonra iki nokta üst üste. En azından ben böyle yazdırırım protokolü. Her halükarda protokolde olur. İki nokta üst üsteden sonra isterseniz yok dersiniz. Ama yok, yani hiçbir ölüm işareti olmaması mümkün değildir. Frau Dr. Höfig, Mundlos'un otopsi protokolünde gerçekten de ölüm işaretlerine dair herhangi bir not olmadığını kendisi de tespit ettikten sonra şöyle bir açıklama yapmış. Evet haklısınız, gerçekten de yok protokolde bu bölüm. Görüyorum, gerçekten yok. Ama fotoğraflar var, fotoğraflardan anlaşılmalı. Evet, gölge gibi de olsa ölü lekeleri mevcut. Eknot UA61 12. oturum 3 Mart 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 146 ve devamı. İki adli tıpçıdan Heiderstadt ve Höfig hangisinin ölü lekelerini tespit ettiği sorusuna Doktor Höfig'in cevabı şöyle. Evet, şöyle söylemek kabil beraberce. Yani otopsi başlar, sonra kıyafetler tasvir edilir, kanıt olarak listeye alınır, kaldırılır ve ondan sonra ölüm işaretleriyle başlanır. Ölüm işaretleri şunlardır, ölü lekeleri. Evet, vücudun arka bölümlerinde olduğunu ben de hatırlıyorum. Eknot UA6-1 12. oturum 3 Mart 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 135. Uwe Mundlos'un otopsisi sırasında çekilmiş fotoğraflarında gerçekten de cesedin sırt kısmında bahsi geçen ölü lekeleri görülebiliyor. Dolayısıyla şu tespit yapılmalıdır. Hem Uwe Bernhardt'ta hem de Uwe Mundlos'ta ölü lekeleri vücudun arka tarafındadır. Her ikisi de kafaya ateş edilmesi nedeniyle çok kan kaybetmiştir. Bu nedenle lekeler çok belirgin değildir. Doktor Höfig bu hususta ilgili şu saptamayı yapmış. Tabii bu bildiğimiz bir durum. Ne kadar çok kan kaybedildiyse ölü lekeleri de o kadar az ve soluk olur ve kısmen gölge gibi ortaya çıkar. Eknot UA6-1 12. oturum 3 Mart 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 146. Ölü lekelerinin pozisyonu ve cesetlerin bulundukları andaki konumları. BKA motokaravana girildiği anda cesetlerin nasıl bir konumda olduklarını bir bilirkişi raporunda şöyle açıklıyor. Eknot Bundeskriminalamt, Kriminal Teknoloji Enstitüsü hadisenin rekonstrüksiyonu, dosya numarası KT21-2011/6171/35 sayfa 9 ve devamı. Bernhardt vücudunun sol kısmının üzerinde yüzü koyun yatıyor. Bu sırada sol kolu da aracın arka kısmına doğru uzanmış. Ve Mundlos oturur halde dolapla tuvalet banyo kabininin kapısı arasında bulundu. Sağ omzu ve üst kolu dolabın kapağına yaslanmış durumdaydı. Yani Uwe Mundlos motokaravanda oturur durumda bulundu. Ama sırtında daha büyük bir ölü lekesi vardı. Uwe Bernhardt vücudun sol kısmının üzerinde yüzü koyun yatarken bulundu ama vücudun sol arka kısmında ölü lekeleri görünüyor. İkinci sonuç. Ölü lekelerinin yerleriyle iki cesedin bulundukları pozisyonlar arasında çelişki var. Bu çelişki Jena'daki adli tıpta kayda geçirilmemiş. Buradan yola çıkarak şu saptamayı yapabiliriz. İki bedenin ölümün gerçekleştiği andaki pozisyonları daha sonra üçüncü şahıslar tarafından değiştirilmiş olmalı. 2016 yılında Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'nda Jena Adli Tıp Enstitüsü'nün yöneticisi Frau Profesör Dr. Mal, Uwe Bernhardt'ın cesedinin konumuyla ilgili bu çelişki kendisine sorulduğunda, cesedin Bernhardt'ın ölümünden muhtemelen kısa bir süre sonra çevrilmiş olması gerektiğini şu kelimelerle teyit etti. Yani o zaman sırt üstüne çevrilmiş bir şekilde... Eknot UA6-1 12. oturum 3 Mart 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 38. Frau Profesör Doktor Mal ifadesinin başka bir noktasında da bu teyitle ilgili şu tespiti ekliyor. Tabii bu o zaman ceset hareket ettirildiğinde ölü lekelerinin henüz yer değiştirebilir olduğunu ve dolayısıyla ölümün gerçekleşmesiyle cesedin hareket ettirilmesi arasında dar bir zaman diliminden söz edilebileceğine de işaret eder. Eknot UA 6/1-12. Oturum 3 Mart 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 36 ve devamı. Ortaya çıkmış ölü lekelerinin hangi zaman dilimlerinde tamamen ya da kısmen yer değiştirebildikleri ve ölümün gerçekleşmesinden ne kadar zaman sonra sabitlendikleri, yani hiç yer değiştirmedikleri aydınlatılması gereken bir sonraki konu. Ölü lekelerinin yer değiştirmesi. Adli tıp ve kriminoloji kitaplarında, mesela cinayetlerin aydınlatılması için polis çalışmalarına dair bir el kitabında, ölü lekelerinin yer değiştirmesinin mümkün olup olmadığına dair şu bilgiler kolaylıkla bulunabilir. Eknot, örnek olarak bakınız Ingo Wirth, Andreas Schmeling, Reich Schmetzin, Grundwissen für die Ermittlungspraxis, 3. baskı Heidelberg 2012, bölüm 2, Armin Metzler, Todesermittlung, Polizeiliche Aufklärungsarbeit, Grundlagen und Fälle, 4. baskı Heidelberg 2009, bölüm 3. Ulf Steinert, Kriminalistik, Kriminaltechnik, Skriptum Todesermittlungen, Rechtsmedizin, Fachschule der Polizei des Landes Brandenburg, 20 Ocak 2011, bölüm 2.2.1. Ölü lekelerinin tamamen yer değiştirmesi, ölümün gerçekleşmesinden sonraki 5 saat içerisinde döndürülen bir cesette ölü lekeleri ilk yerlerinden tamamen kaybolur ve bedenin döndürülmeden sonra zemine en yakın kalan, yani en alçak bölümünde tekrar oluşurlar. Çünkü kan akışkanlığını koruduğu müddetçe dokuların içinde yer değiştirmeye devam edebilir. Kısmi yer değiştirme. Kan zaman içerisinde pıhtılaşıp akışkanlığını kaybeder. Ceset ölüm anından 6 ila 12 saat sonra döndürülürse, cesedin ilk konumunda oluşmuş ölü lekelerinden izler de görülmeye devam eder. İki farklı bölgede, mesela hem vücudun önünde hem de arkasında ölü lekeleri görülür. Lekelerin sabit kalması. Ölümün gerçekleşmesinden aşağı yukarı 12 saat sonra kan akmamaya başlar. Bu andan itibaren ölü lekeleri sabittir. Ceset ölümden 12 saat veya daha fazla zaman sonra döndürülürse, ölü lekeleri önceden oluştukları pozisyona sabit kalırlar, yer değiştirmezler. Ölü lekelerinin yer değiştirmesine, özellikle ölümün gerçekleşmesinden sonra geçen zamanla bağlantısına dair bu bilgiler, 100 yılı aşkın bir süredir adli tıp uygulamalarında edinilen tecrübeler üzerine bina edilmiştir. 1919 tarihli Praktikum der Gerichtlichen Medizin, çevirinin notu Adli Tıp Uygulamaları isimli kitapta dahi bunları bulmak mümkündür. Teltowlu adli tıp doktoru Hugo Marx daha o zaman şunları yazıyordu. Eğer aşağı yukarı 5 ila 6 saat PM, derneğinin notu PM postmortem, yani ölümün gerçekleşmesinden sonra sırtında ölü lekeleri olan ve o ana kadar sırt üstü yatan bir ceset yüzü koyun çevrilirse, ölü lekeleri bir süre sonra sırtında kaybolacak ve artık zemine daha yakın olan göbek nahiyesine kayacaktır. Ama kanın renk maddesinin dokuların içine işlemesi tabiatıyla tedricen olacağından, ölü lekeleri ceset ne kadar geç çevrilirse o kadar na tamam diğer yöne geçeceklerdir. Bizim vakamızda sırtta solgun bir takım ölü lekeleri kalacaktır. Böylece biz vücudun birbirine diametral, yani tam karşı taraflarda, iki bölümünde ölü lekelerine rastlayacağız. Ölümün gerçekleşmesinden 10 ila 12 saat sonra ölü lekeleri artık yer değiştiremez. Eknot Hugo Marx, Praktikum der Gerichtlichen Medizin, Die Elemente der Gerichtsärztlichen Diagnostik und Technik, 2. baskı Heidelberg 1919 sayfa 28. İki taraflı ölü lekeleri. Kriminolojik araştırmalar için çok önemli bir postmortal belirti, önceden de sözü edilen, yüzyıldan fazla bir zamandır kriminolojik araştırmaların parçası olan iki taraflı ölü lekeleri fenomenidir. Dr. Heidstetter 2016 yılında Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'ndaki sorgusunda iki taraflı ölü lekeleri oluşmasını yukarıda verdiğimiz bilgilerle tamamen uyuşacak şekilde şöyle izah ediyor. Ceset 6 ile 12 saat içerisinde döndürülürse bunun 7. ya da 11. saatte yapıldığına bağlı olarak üzerindeki ölü lekelerinin büyük kısmı ya da bir kısmı oldukları yerde kalacak. Ama buna diğer tarafta yenileri eklenecektir. Buna da çift taraflı leke oluşumu adı verilir. Kriminoloji açısından şu noktalara dikkat edilmeli. Böyle çift taraflı bir ölü lekesi sistemi cesedin ölümün gerçekleşmesinden sonra 6 ila 12 saat içerisinde hareket ettirildiğini gösterir. Ceset bu zaman dilimi dışında birisi ya da birileri tarafından hareket ettirilir ya da taşınırsa çift taraflı leke oluşumunu akla getirmemek gerekir. Çünkü ilk 5 saat içerisinde hareket ettirilir ya da taşınırsa ölü lekeleri tamamen yer değiştirecektir. 12 saat geçtikten sonra hareket ettirilir ya da taşınırsa tamamen sabit kalacaktır. İki cesedin bulundukları pozisyonla ölü lekelerinin yeri arasında bir çelişki olduğu için ölümün gerçekleşmesinden sonra biri ya da birileri tarafından döndürülmüş ya da taşınmış olmaları gerekir. Bundan sonra incelenmesi gereken bu konudur. 36. ayrımın sonu. Sayfa 362.